Ayrım 42 Dönüş Robert Charles Wilson Sayfa 386 Kapıyı çalıp odasına girdiğimde uyanıktı. 30 sene önce çocukluğumuzun yön verdiği dünyada ve yıldızlar yerli yerindeyken de bu oda onundu. Bir zamanlar güneş sistemi posterinin duvarı gölgede bıraktığı zarif ve açık renklerin olduğu dikdörtgen işte buradaydı. Bir zamanlar kola döküp böylesine yağmurlu günlerde etrafa kırıntılar saçtığımız halı da buradaydı. Buharla ve kimyasallarla temizlenmeyeli çok olmuştu. İşte Jason da buradaydı. Bu tam da Tyler'ın yapacağı bir ses dedi. Yatakta giyinik, Carol her sabah Jason'ın giyinme konusunda ısrarcı olduğunu söylemişti, bir şekilde uzanıyordu. Üzerinde koyu bej rengi pantolon ve mavi bir pamuk gömlek vardı. Sırtı yastıklara dayanmıştı ve tamamen tetikte gözüküyordu. ''Buraya pek ışık girmiyor Jace'' dedim. ''İstersen panjurları aç.'' Bana bakmıyordu. Başının durduğu açı bir şey ifade ediyorsa duvardaki boş bir yamaya bakıyordu. ''Carol görmende sorun olduğunu söyledi.'' ''Carol senin meslekteki insanların inkar olarak adlandırdığı şeyi yaşıyor. Aslına bakarsan kör oldum. Dün sabahtan beri hiçbir şey göremiyorum.'' Yatakta yanına oturdum. Kafasını bana döndürdüğünde yaptığı hareket düzgündü ama o kadar yavaştı ki işkence gibiydi. Gömleğimin cebinden bir cep feneri çıkardım ve göz bebeği küçülmesini izlemek için sağ gözüne doğru tuttum. Küçülmedi. Daha kötü bir şey oldu, parıldadı. Göz bebeği sanki içerisine ufacık elmaslar enjekte edilmiş gibi parlıyordu. Jason aniden geriye doğru çekildiğimi hissetmiş olacak ki, ''O kadar mı kötü?'' diye sordu. Cevap veremedim. Daha hüzünlü bir şekilde, ''Ayna kullanamıyorum. Lütfen Tay, ne gördüğünü bana söylemen lazım.''
''Bunun ne olduğunu bilmiyorum Jason.'' Bu teşhis edebileceğim bir şey değil.
Sadece anlat lütfen.
Objektif bir şekilde klinik bir açıklama yapmaya çalıştım. Sanki gözünde bir tür kristal çıkmış, sclera normal gözüküyor ve iriste etkilenmiş gibi değil. Fakat göz bebeğin evren pulu gibi şeylerle tamamen örtbas edilmiş. Daha önce hiç böyle bir şey duymadım. Böyle bir şey duysam inanmazdım. Bunu tedavi edemem. Yataktan uzaklaştım ve bir sandalye bulup oturdum. Bir süreliğine Carol'ın başka bir eski püskü antikası olan yatak ucu saatinin tiktaklarından başka bir ses çıkmadı. Sonra Jason bir nefes aldı. Görünüşe göre kendini rahatlatıcı bir gülümseme olarak hayal ettiği şeyi yapmaya zorladı.
''Teşekkür ederim. Haklısın. Tedavi edebileceğim bir durum değil. Fakat yine de bu esnada yardımına ihtiyacım olacak. Yani önümüzdeki birkaç gün içinde.'' ''Carol deniyor ama bu konuda zerre bilgisi yok.''
''Benim de yok.'' Yağmur cama daha fazla çarpmaya başladı.
''İhtiyacım olan yardım tamamen tıbbi değil.
Bunun için bir açıklaman varsa?''
''En fazla kısmen yapabilirim.''
''O zaman lütfen bunu benimle paylaş Jace, çünkü biraz korkmaya başladım.'' Başını kaldırdı. Duymadığım veya duyamadığım bir sesi burada olduğumu unuttuğumu düşünmeme sebep olacak kadar dinledi. Ardından işin kısası sinir sistemim kontrolümün dışında olan bir şey tarafından ele geçirildi. Gözlerimin durumu bunun sadece bir dışa vurumu.
''Bir hastalık mı?'' ''Hayır ama etkisi bu oluyor.''
''Peki bu durum bulaşıcı mı?''
''Tam aksine, bunun özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Sadece bende olabilecek bir hastalık, en azından bu gezegen için.''
''O zaman uzun ömür tedavisiyle bir bağlantısı olmalı.''
''Bir bakıma var, fakat ben...''
''Hayır Jace, sen bir şey demeden önce buna bir cevap istiyorum. Durumun, artık her neyse sana verdiğim bir ilaçla ilgisi var mı?''
''Direkt olarak yok, hayır. Demek istediğin buysa senin herhangi bir şekilde bir suçun yok.''
''Şu anda bunun kimin suçu olduğu hiç de umurumda değil. Diane hasta, Carol sana anlatmadı mı?''
''Carol grip gibi bir şeyler dedi.''
''Yalan söylemiş, grip değil. Son aşama KVTS. Diane ölüyor diye dünyanın sonu gibi görünen bir şeyin içinden 3000 kilometrelik yol yapıp buraya geldim. Ve aklımda tek bir çare var. Sen de bunu az önce şüphe bombardımanına tuttun.
Tekrar kafasını salladı. Belki de istemeden yapmıştı. Sanki görünmez ve dikkatini dağıtan bir şeyden kurtulmaya çalışıyor gibiydi.
Onu konuşması için teşvik etmeden önce Mars yaşamıyla ilgili bunun seninle hiç paylaşmadığı özellikler var. Edie şüphelenmişti ve bir yere kadar şüphelerinde haklıydı. Mars yüzyıllardır gelişmiş biyoteknoloji üretiyor. Yüzyıllar önce 4. çağ tam da bunun sana anlattığı şeydi. Bir uzun ömür tedavisi ve bir sosyal kurum. Fakat o zamandan beri evrim geçirdi. Bunun kuşağı için 4.lük daha çok bir platform gibiydi. Çok daha gelişmiş yazılım uygulamalarını çalıştırabilen biyolojik bir işletim sistemiydi.
Tek bir 4 yok. Bir sürü 4. 1, 4, 2. Anlıyorsun değil mi?
Sana verdiğim şey...
Bana verdiğin şey geleneksel bir tedaviydi, temel 4.lüktü.
Ancak
o zamandan beri ona ilave yaptım.
Bu ilave de mi bunun Mars'tan getirdiği şeyler arasındaydı?
Evet, amacı?
Amacını boş ver. Orijinal tedavinin etkilerini tecrübe etmediğine kesin olarak emin misin?
Kesinlikle eminim. Ayağa kalktım.
Jason kapıya doğru yürüdüğümü duydu.
Açıklayabilirim dedi. Hala yardımına ihtiyacım var. Elbette onunla ilgilen Tay. Umarım yaşar. Fakat şunu aklından çıkarma. Benim zamanım da kısıtlı.
Mars ilaçlarının olduğu kutu annemin evinin bodrumundaki kırık alçıpanın arkasında bıraktığım yerde dokunulmamış bir şekilde duruyordu. Kutuyu alır almaz kuvvetli rüzgarla birlikte amber renginde yağan yağmurun altında bahçeyi geçerek büyük eve taşıdım. Carol Dye'nin odasında maskeye de oksijen veriyordu.
Başka bir tüp yaratamadığın sürece dedim oksijeni tutumlu kullansak iyi olur.
Dudakları biraz maviydi.
Bir bakayım.
Carol kızından uzaklaştı. Vanayı kapattım ve maskeyi bir kenara koydum.
Oksijene dikkatli davranmak gerekir. Solunum yetersizliği çeken bir hasta için elzem olan bir şey ama problemlere de yol açabilir.
Fazlası ciğerlerdeki hava keselerini parçalayabilir. Korkum Diane'in durumu kötüleştikçe kan seviyesini yukarıda tutmak için daha büyük dozlara ihtiyaç duyacak olmamızdı. Genelde mekanik ventilasyonla yapılan oksijen tedavisi tarzı bir şeydi. Ventilasyonumuz yoktu. Kan gazını ölçebileceğimiz klinik anlamda bir şeyimiz de yoktu. Fakat maskeyi çıkarttığımda nispeten daha normal göründü. Nefes alışverişi hızlı ve yüzeyseldi. Buna rağmen letarji haline girip tepkisiz kalır kalmaz gözlerini açtı.
Carol tozlu kutuyu açıp Mars tüplerinden birini ve bir hipodermik şırınga çıkarışımı şüpheyle izledi.
O nedir?
Muhtemelen hayatını kurtaracak tek şey.
Öyle mi? Bundan emin misin Tyler?
Başımla onayladım.
Hayır dedi. Demek istediğim gerçekten emin misin? Jason'a da bunu vermiştin değil mi? EMS'i olduğu zaman.
Bunu inkar etmenin bir anlamı yoktu. Evet dedim.
30 senedir tıp alanında çalışmıyorum ama cahil değilim. Sen geldiğinden bu yana EMS hakkında ufak bir araştırma yaptım. Bülten özetlerine baktım. İlginç olan şey ise bunun bir tedavisi olmayışı. Öyle sihirli bir ilaç yok ki. Öyle olsa bile KVTS içinde kullanılabileceğini hiç zannetmiyorum. Yani tahmin ettiğim şey Tyler, ona Florida'da ölen buruşuk adamla bağlantısı olması muhtemel bir ilaç verecek oldun.
Hiç karşılık vermeyeceğim Carol. Belli ki kendi kendine kurmuşsun.
Karşılık vermeni istemiyorum. Beni rahatlatmanı istiyorum. Bana bu ilacın Jason'a yaptığı şeyi Diane'a da yapmayacağını söylemeni istiyorum.
Yapmayacak dedim. Ancak Carol sanırım bilgi çerçevemde olan şeylerden uyarıları ve konuşulmayan şeyleri çıkarttığımı biliyordu.
Yüzümü inceledi. Hala ona değer veriyorsun.
Evet.
Aşkın azmi dedi Carol. Beni hep bir şekilde büyülemiştir.
İğneyi Diane'in damarına soktum. Gün ortasında ev sadece sıcak değil de aynı zamanda o kadar nemliydi ki tavandan yosunların sarkmasını bekliyordum.
Enjeksiyonun Dayen üzerinde hemen bir hastalık etkisi yaratmadığından emin olmak için onunla oturdum. Bir an birisi ön kapıyı uzun uzadıya çaldı. Hırsızlar dedim içimden, yağmacılar. Ancak salona geldiğimde Carol çoktan kapıyı açmıştı ve kafasını sallayıp ayrılmakta olan iri yarı bir adama teşekkür ediyordu. ''Gelen Emil Hardy'ydi,'' dedi Carol kapıyı kapatırken. ''Hardy'leri hatırlıyor musun? Bentham Hill Caddesi'nin üzerinde küçük kolonyal tarzda bir evleri var. Emil bir gazete basmış.''
''Gazete mi?''
Carol birbirine zımbalanmış iki tane A4 kağıdı elinde tutuyordu. ''Emil'in garajında bir elektrik jeneratörü var. Geceleri radyoyu dinliyor, sonra da özetini basıp komşu evlere dağıtıyor. Bu ikinci baskısı. Hoş ve iyi niyetli bir adam. Fakat ben bu tarz şeyleri okumanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum.''
''Ben de bakabilir miyim?''
''İstersen.'' Gazeteyi yukarı çıkardım. Emil hakkı yenmeyecek bir amatör gazeteciydi. Makalelerde çoğunlukla başkent ve Virginia'daki krizler, resmen açıklanmış gidilmemesi gereken yerler ve yangın nedeniyle yapılan tahliyelerin listesi, yerel servisi tekrar sağlama girişimleri anlatılıyordu. Hepsine şöyle bir göz attım. Sayfanın aşağılarındaki birkaç şey dikkatimi çekti. İlk raporda son zamanlarda ölçülen toprak seviyesindeki güneş radyasyonu artmıştı ama tahmin edildiği kadar yoğun değildi. Hükümet için çalışan bilim insanlarının diye devam ediyordu, kafası karışmış durumda ancak insanların uzun vadede hayatta kalması konusuna ihtiyatla iyimser davranıyorlar. Hiçbir kaynak belirtilmemişti. Bu yüzden yazılanlar bir yorumcunun uydurması veya daha fazla paniği önlemek için yaptığı bir şey olabilirdi. Fakat söylenilenler bugünkü kadar tecrübemle uyuşuyordu. Yeni güneş ışığı garipti ama aniden öldürücü bir etkisi yoktu. Tarımsal üretimi, havayı veya genel olarak ekolojiyi nasıl etkileyebiliyor olacağına dair tek bir sözcük yoktu. Aynı şekilde ne öldürücü sıcaktan ne de özellikle normal olarak hissedilen bu şiddetli yağmurun bahsi açılmamıştı. Onun altında gökyüzündeki ışıklar dünya çapında görüldü başlıklı bir haber vardı. Bunlar Simon'ın Arizona'dayken gösterdiği C veya O şeklindeki çizgilerle aynıydı. Anchorage'a varacak kadar kuzeyden ve Mexico City'ye varacak kadar da güneyden görülmüşlerdi. Avrupa'dan ve Asya'dan gelen raporlar parça parçaydı ve genelde acil krizle ilgiliydi ama birkaç benzer haber de yok değildi. Dikkat diye yazıyordu Emil Hardy'nin gazetesi. Kablolu haber ağlarına sürekli erişim sağlanamıyor. Fakat Hindistan'daki benzer bir olayı içeren yeni çekilmiş bir video bunun daha büyük ölçeklerde olduğunu gösteriyor. Artık her ne demekse. Yanında olduğum bir anda Diane birkaç dakikalığına uyandı. Tyler dedi, elini tuttum. Kurumuştu ve anormal bir sıcaklığı vardı. Üzgünüm dedi.
Üzülmeni gerektirecek hiçbir şey yok.
Beni bu halde gördüğün için üzgünüm.
İyileşiyorsun, biraz zaman alabilir ama iyileşeceksin.
Sesi tıpkı düşen bir yaprağınki gibi yumuşaktı. Odaya baktı, tanımıştı. Gözleri açıldı. İşte döndüm.
İşte döndün.
Adımı tekrar söyle.
Dayan dedim. Dayan, dayan.
Dayan çok ağır bir şekilde hastalanmıştı ama ölmekte olan kişi Jason'dı. Onu görmeye gittiğimde bu kadarını söylemişti. Carol beni Jason'ın bugün ağzına tek bir lokma koymadığı konusunda bilgilendirmişti. Pipetle buzlu su içiyor ve diğer bütün sıvıları reddediyordu. Vücudunu zar zor hareket ettiriyordu. Kolunu kaldırmasını istediğimde kaldırdı. Ancak bunu o kadar büyük bir gayret ve uyuşuk bir tarzda yaptı ki tekrar geri indirdim. Hala güçlü olan tek şey sesiydi ve bunu da kaybedeceğini tahmin ediyordu.
Bu gece de en ufak şekilde geçen geceki gibi geçerse şafak sökene kadar tutarsız davranışlar gösteriyor olurum. Yarın da ne olur kim bilir. Konuşabiliyorken konuşmak istiyorum.
Durumunun gece kötüleşiyor olmasının bir nedeni var mı?
Bence basit bir nedeni var. Oraya sonra geleceğiz. İlk önce benim için bir şey yapmanı istiyorum. Valizim şifon yerin üstünde olacaktı. Hala orada mı?
Hala orada.
Aç. Bir ses kaydedicisi koymuştum. Bul onu.
Oyun kartları boyutunda parlak gümüşten bir dikdörtgen şey buldum. Tanıyamadığım isimlere gönderilmek üzere yazılmış bir yığın manila zarfının yanında duruyordu.
Bu mu dedim? Sonra kendi kendime sövdüm. Tabii ki göremiyor. Markası Sony ise o. Altında da bir paket boş hafıza olacaktı.
Tamamdır, aldım.
O zaman konuşacağız. Hem de karanlık çökene kadar. Belki de biraz daha fazla. Kaydediciyi açık tutmanı istiyorum. Ne olursa olsun. Gerekiyorsa kartı, bitiyorsa da pilini değiştir. Benim için yap, olur mu?
Dayenin acil bir ihtiyacı çıkmadığı sürece. Ne zaman başlamak istiyorsun?
Kafasını çevirdi. Gözünün elmas noktalı göz bebekleri garip bir ışıkla parladı. Şimdi başlasak fena olmaz dedi.
Ars moriendi. Dipnot, Latince ölüm sanatı. Jason Marsların Wu'nun bizi inandırdığı gibi basit, barışçıl ve pastoral insanlar olmadığını söyledi. Tam olarak savaşçı oldukları da doğru değildi. Beş cumhuriyet neredeyse 1000 sene önce politik farklılıklarını bir kenara koymuştu. Ve kaynaklarının çoğunu tarıma adadıkları için pastoral olarak anılıyorlardı. Ancak herhangi bir anlamda basit değillerdi. Jason'ın da belirttiği gibi sentetik biyoloji sanatının üstadlarıydılar. Medeniyetleri bunun üzerine kurulmuştu. Onlara biyotek araçlarıyla yaşanılabilir bir gezegen inşa etmiştik. Ve onlar da DNA'nın işlevini ve potansiyel kullanımını anlamayan tek bir kuşak dahi olmamıştı. Büyük ölçekli teknolojilerinin bazen ham kalmasının sebebi ise mesela bunun uzay aracı oldukça ilkel fi tarihinden kalmaydı, radikal bir şekilde kısıtlanan doğal kaynaklarıydı. Mars benzin ve kömürün olmadığı bir dünyaydı. Su ve nitrojen yoksunu kırılgan bir ekosistemi destekliyordu. Wu'nun gezegeninde dünyadaki gibi savurgan ve gür bir endüstriyel merkezin var olması mümkün değildi. Mars'ta insan gücünün çoğu sıkı bir şekilde kontrol edilen nüfusa yeterli yiyecek üretmeye harcanıyordu. Biyoteknoloji de bu amaca takdire şayan bir şekilde hizmet ediyordu. Duman bacalı endüstrilerden ise hayır gelmiyordu. Yağmur yağmaya devam edip öğle vakti sularını çekerken bunu sana Wu'n mu söyledi diye sordum.
Bunu bana bir sır olarak söyledi. Evet, fakat söylemiş olduğu şeylerin çoğu zaten arşivlerde ima ediliyordu.
Pencerelerden gelen pas rengindeki ışık Jason'ın kör ve değişmiş gözlerine yansıyordu.
Fakat yalan söylüyor olamaz.
Hiç yalan söyledi mi, söylemedi mi bilmiyorum Tyler. İş gerçeğe gelince biraz korkaktı. Wu'nun dünyaya getirdiği mikroskopik replikatörler en ileri sentetik biyoloji ürünleriydi. Wu'nun sözünü verdiği her şeyi yapacak kapasiteye sahiptiler. Aslında Wu'nun söylemek istemediği kadar gelişmişlerdi. Replikatörlerin bilinmeyen işlevlerinin arasında kendileriyle ve çıkış noktalarıyla iletişime geçtikleri saklı bir ikinci alt kanal vardı. Wu'nun bunun geleneksel dar bantlı radyo mu yoksa teknolojik açıdan daha tuhaf bir şey mi olduğunu söylememişti. Jason daha tuhaf bir şey olduğundan şüpheleniyordu. Her halükarda dünyada inşa edebileceğimizden daha gelişmiş bir alıcıya ihtiyaç vardı. Wu'nun biyolojik bir alıcıya ihtiyaç olduğunu söylemişti. Modifiye edilmiş ve insana ait bir sinir sistemi.
Bunun için gönüllü mü oldun?
Olurdum. Birisi isteseydi olurdum. Fakat Wu'nun benimle bu sırları paylaşmasının tek nedeni dünyaya ayak bastığı günden beri ölüm korkusu yaşamasıydı. İnsanların yozlaşmışlığı veya güç politikaları hakkında toz pembe hayaller görmüyordu. Başına bir şey gelirse ilaçlarına göz kulak olacak kadar güveneceği birine ihtiyacı vardı. Bunun amacını anlayan birine. Alıcı olman konusunda hiçbir zaman teklifte bulunmadı. Modifikasyon sadece bir dördüncü üzerinde işe yarıyor. Daha önce söylediklerimi hatırlıyor musun? Uzun ömür tedavisi bir platform. Değişik uygulamaları çalıştırıyor. Bu da onlardan biri.
Bunu kendine bilerek mi yaptın?
Wun öldükten sonra kendime maddeyi enjekte ettim. Travmatik bir şey değildi ve ani bir etkisi de yoktu.
Unutma Tyler, replikatörlerin tam takır işleyen bir dönü zarını geçip iletişim kurmasının hiçbir yolu yoktu. Kendime verdiğim şey potansiyel bir yetenekti.
O zaman neden böyle bir şey yaptın?
Çünkü hiçbir şey bilmeden ölmek istemedim. Hepimiz eğer dönü bir son bulursa günler veya saatler içerisinde öleceğimizi sanıyorduk.
Wun'un modifikasyonunun hususi bir avantajı da bu son günlerde veya saatlerde, artık ne kadar dayanabilirsem, galaksinin kendisi kadar büyük bir veri tabanıyla yakından iletişimde olabilmekti.
Dünyadaki hiç kimse varsayımsalların kim olduklarını ve neden bunu bize yaptıklarını benim kadar bilemeyecekti.
Peki şu anda biliyor musun diye düşündüm içimden. Belki biliyordu, belki de konuşma yeteneğini kaybetmeden iletişime geçmek istemişti. Ve bunları kaydetmemi istemesinin sebebi de buydu. Wun'un bunu yapabileceğinden haberi var mıydı?
Hayır. Ve hayatta olsa bunu onaylayacağını da sanmıyorum. Ancak aynı uygulamayı kendisi için de uyguluyordu.
Öyle mi? Belli olmuyordu.
Olmazdı. Unutma, bana olan şey vücuduma, beynime olan bir uygulama değil.
Görmeyen gözleriyle bana baktı.
Bir arıza.
42. ayrımın sonu. Sayfa 395.